Ayrım 39, sayfa 377. Al Capone, John Cobbler. Ancak katliamda kullanılan silahlar ele geçmiş olmadığından Goddard daha kesin sonuçlara varamazdı. Hemen hemen bir yıl geçti aradan. Derken 14 Aralık 1929 gecesi Michigan'ın St. Joseph ilçesinde Charles S. Kelly adında bir polis memuru bir kaza yaptıktan sonra kaçmakta olan bir arabanın peşine düştü. Kaçağı tam sıkıştırmıştı ki arabanın şoförü 3 kez ateş etti ve kurtulup kaçtı. Scully o gece hastanede öldü. Araba 12 numaralı şehirler arası otoroutun St. Joseph'e yakın bir yerinde bir telefon direğine çarpmış olarak bulundu. Yapılan araştırmalar arabanın sahibinin şehir banliyölerinden birinde oturan Fred Dane olduğunu ortaya çıkardı. Bayan Fred Dane sorguya çekildiğinde kocasının ne iş yaptığını ve o sırada nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Evde yapılan arama sonunda $319,850 değerinde çalınmış tasarruf bonosu, bir sürü silah, bu arada iki Thompson ve üzerleri FRS işaretli erkek gömlekleri ele geçirildi. Polis memurlarından biri gömleklerin uzun süredir aranmakta olan eksik dişli Fred R. Burke'e ait olabileceğini ileri sürdü. St. Joseph polis yetkilileri hemen Chicago'ya haber saldılar. Bundesen'in özel ricası üzerine ele geçirilen Thompson'ları St. Joseph savcısı şahsen getirerek Northwestern Üniversitesi'ndeki laboratuvara teslim etti. Tüfeklerin fişekliklerinde çeşitli markalardan bir sürü kurşun vardı. Bunların çoğu Clark sokağındaki ambardan toplanan kurşunların markasına uyuyordu. Aralarından 35 tanesini seçen Goddard, kurşunların 20'sini Thompson'lardan birine, 15'ini ise öteki Thompson'a doldurarak hazırlanan pamuk yığınının içine ateş etti. Yaptığım çalışmalardan kesin bir sonuç almış bulunuyorum. Burke'in evinde bulunan Thompson'ların her ikisi de Valentine günü meydana gelen katliamda kullanılmıştır. Hangi kurşunun hangi tüfekten çıktığını öğrenmek için uzun ve ayrıntılı incelemeler yapmayı gereksiz buldum. Reinhard Scheimer'ın gövdesinden çıkarılan bir kurşunun Thompson'lardan biriyle, James Clark'ın gövdesinden çıkarılan bir kurşunun ise öteki Thompson'la atılmış olduğunu saptadıktan sonra uzun çalışmalara gerek kalmamıştır. İş bu kadarla da bitmedi. New York polisi 1,5 yıl önce ölen Frankie Yale'ın gövdesinden çıkan kurşunları gönderdi Goddard'a. Bunların da Burke'ün Thompson'larından biriyle atıldığı ortaya çıktı. Bundesen jürisi halen kanun kaçağı olan Burke'ün yakalanması ve cinayet sanığı olarak büyük jüri karşısına çıkartılmasına karar verdi. Nisan ayında yakalandı Burke. Ancak Michigan eyaleti yetkilileri kendisini Illinois'a göndermeyi reddederek polis memuru Scully'nin katili olarak yargılamayı yeğe tuttular. Müebbet hapse mahkum olan Burke, Michigan State cezaevinde öldü. Valentine günü cinayetine karışan öteki katillerin kimliğini saptamak çabaları yıllarca sürdü. Bu arada birçok kişi suçlandı ama bir sonuç alınamadı. Kesin olarak bilinen tek şey katillerden birinin Fred Burke olduğudur. Dipnot: 33 yıl çeşitli suçlardan hapis yattıktan sonra çıkan Barker gangsterlerinden Al Karpis'in 1969 yılında şahsen bana söylediğine göre Valentine günü cinayet ekibi şu kişilerden oluşmuştur: Burke, Maddox, George Ziegler, Gus Winkler ve Crane Neck Nugent. Bu bilgileri Nugent'ın kendisinden aldığını ileri süren Karpis'in dediğine göre bu 5 kişi Capone şebekesi ile ona bağlı şebekelerin sürekli olarak kullandıkları bir idam ekibiydi. Haftada $2,000 ücret alırlar, uzun yolculuklar için ayrıca yol ve masraf parası, zor işler için de prim alırlardı. Gene Karpis'in söylediğine göre katliamın planlarını George Ziegler yapmış, haftalık bordroda olmayan Byron Bolton adındaki bir başka kabadayı da Clark sokağındaki gözcülerden biri olmuştu. On sekizinci bölüm. kanunları takan var mı? 27 kişiydiler, hepsi de Sicilyalı. Ayaklarında beyaz tozluklar, sırtlarında kadife yakalı ceketler, parmaklarında parıl parıl elmaslar, yeni alındı belli olan bir yığın valizle birlikte otele girdiler. Küçük dağları yarattığını bilen kişilerin küstah tavrıyla en iyi odaları istediler. Chicago'dan, Gary'den, St. Louis'den, Buffalo'dan, New York'tan, Tampa'dan gelmişlerdi. 11 kişilik ilk grup daha şafak sökerken arabayla gelmişti zaten. Öğleye doğru görüşmeler başladı. Capone Sicilyalı olmadığı için görüşmelere katılamıyordu ama içeride temsilcileri vardı. Gelenlerin çoğunluğu Chicagoluydu çünkü ve bunların arasında Sicilyalılar Birliği içindeki yükselişini Capone'a borçlu olan Pasquale Lolorda ile Capone'a ihanet etmeye henüz karar vermemiş olan Joe Giunta vardı. Chicagolulardan sonra en kalabalık grup New Yorklulardı. Aralarında üçü de ayrı birer mafya ailesinin başı olan Joe Profaci, Joe Maliocco ve Vincent Mangano gibi önemli kişiler bulunuyordu. Bu toplantıdan 30 yıl sonra New York eyaletine bağlı Appalachian'da yapılan yüzden fazla delegenin katıldığı büyük gangster toplantısına da katılacaktı Profaci. Bazı uzmanlar ulusal çapta örgütlenmiş cürüm kuruluşlarının başlangıcını 5 Aralık 1928'de Cleveland'ın Statler Oteli'nde yapılan bu toplantıya bağlarlar. Belgelerle tanıtlanabilecek ilk büyük toplantının bu olduğu bir gerçektir. O zamana kadar gerek çeşitli mafya hücreler arasındaki bağlantılar, gerekse gizli mafyanın açık ve az çok kanuni örgütü, Sicilyalılar Birliği şubeler arasındaki bağlantılar, zaman zaman kentten kente giderek bütün hücre ve şubeleri ziyaret eden bir ulusal genel başkan tarafından kuruluyordu. Cleveland'daki toplantının kayıtlara geçmesinin nedeni otel katibinin parıltılı yabancıların görünüş ve davranışlarından kuşkulanmış olmasıydı. Hepsine 7. katta birer oda verdikten sonra durumu sokakta devriye gezen polis memuruna haber verdi. Polis memuru emniyet müdürlüğüne ulaştırdı haberi. Sonuç olarak bir sivil polis birliği otele gelip toplantıyı bastı. Kuşku verici durumlarından ötürü tutuklanan toplantı üyeleri emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Hepsinin parmak izleri alındı, resimleri çekildi, Cleveland'a neden geldikleri soruldu. Sivil polislerin aldıkları cevaplar hiç de aydınlatıcı değildi. Ellerinde kanuni işlem yapmak için herhangi bir neden bulunmadığından tutukluları serbest bırakmak zorunda kaldılar. Sicilyalıların hangi konuları görüştükleri ancak tahmin edilebilir. Elde kesin bilgiler yok çünkü. Büyük bir ihtimalle Frankie Yale'ın ölümünden beri boş olan Sicilyalılar Birliği Ulusal Başkanlığı sorunu gündeme alınmıştı. Ayrıca bölge tekeli Cleveland'da bir mafiozonun elinde bulunan viski yapımı için gerekli mısır şekeri dağıtımının da görüşüldüğünü düşünmek yanlış olmaz sanırım. Ancak konuşulan herhangi bir konudan çok daha önemli olan 6 eyaletin gangsterlerinin ortak sorunlarını görüşmek üzere bir araya gelmiş olmalarıydı. Torrio'nun eskiden beri istediği, Capone'un da Chicago'lu gangsterler arasında kurmaya çalıştığı bir çeteler konfederasyonunun kurulması için atılmış ilk adımlardan biriydi bu. Rastlantı mıdır bilinmez, 5 yıllık ayrılıktan sonra tam o günlerde New York'a dönmüştü Torrio. Avrupa'da geçirdiği 5 yıl içinde toparlanmış, New York ve Chicago yeraltı çevreleriyle yeniden ilişkiler kurmaya başlamıştı. 17 Şubat günü bir ABD inzibat memuru Capone'a tebligatta bulundu. Gangsterin bir ay sonra Chicago'da toplanacak federal büyük jüri karşısında tanıklık yapması, içki yapım ve dağıtımı konusundaki soruşturmayı cevaplandırması gerekiyordu. Capone 1928 aralığından beri Chicago'ya adımını atmamıştı. Üstelik şimdi Moore'un her önüne gelen yerde onu nasıl öldüreceğini anlatıp dururken Chicago'ya dönmek zorunluluğu hiç de iç açıcı değildi. Capone sağlığının bozuk olduğunu ileri sürerek gitmemeye karar verdi. Ocak ayında hafif bir bronşit geçirmişti. O sırada kendisine bakmış olan Miami'li genç hekim Dr. Kenneth Phillips bir rapor vermeyi kabul etti. 5 Mart tarihli raporda şöyle deniliyordu. İşbul Alphonse Capone, 13 Ocak 1929 tarihinden beri bronşit, zatürre ve zatür cempten mustarip olup göğüs boşluğunda sıvı teşhis edilmiş, 6 hafta Palm Island'daki evinde hasta yatmıştır. Yataktan çıkalı yalnızca 10 gün olup yukarıda sıralanan hastalıklardan henüz tamamen kurtulmuş değildir. Hekim olarak tıbbi mülahazama göre iş bu Capone'un Güney Florida'nın yumuşak ikliminden ayrılarak şu günlerde Illinois eyaletinin Chicago şehrine gitmesi sağlığı için tehlikeli ve zararlıdır. Gittiği takdirde hekim olarak tıbbi mülazama göre iş bu Capone'un hayatı tehlikeye girecek, zatürrenin nüksetmesiyle sonuçlanabilecek böyle bir yolculuk hastanın ölümüne sebebiyet verecek nitelikte olacaktır. Ellerinde bu rapor olduğu halde federal yargıç James H. Wilkerson'a başvuran Capone'un avukatları duruşmanın 40 gün ertelenmesini istediler. Yargıç yalnızca bir haftalık bir ertelemeyi kabul etti. Bu arada ABD savcısı da bir araştırma yapmış, Capone'un sözde yatak hastası olduğu sırada bir sabah Dade County Hukuk Danışmanlığı'nda ifade verdiğini, başka bir gün Hialeah'te at yarışlarına gittiğini, gene aynı süre içinde Flamingo Park'ta yapılan Sharky Stripling boks maçını seyrettiğini, uçakla Bimini'ye, yatla Nassau'ya yolculuk yaptığını öğrenmişti. Mahkemeye hakaret suçuyla tutuklanmasını istedi. Duruşma tarihine kadar 5000 dolar kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi. Eyalet savcılığı Valentine günü cinayeti sanığı McGurn'ın iddianamesini hazırlayamadığı gibi öteki iki sanık Scalise ile Anselmi'nin iddianamesini de bir türlü hazırlayamamıştı. Zaten bu ikisi hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmasına gerek kalmadı. Ortalıkta dolaşan ve hemen hemen herkesçe kabul edilen söylentilere göre Capone bunların kendisine ihanet etmek üzere olduklarını Frankie Rio'dan öğrenmişti. Dipnot: bu söylentiyi doğrulayanlar arasında çeşitli yeraltı gammazcıları, John Stage gibi ne dediğini bilen eski polisler ve Chicago'nun en ileri gelen polis muhabirlerinden Ray Brennan ile Clem Lane vardı. Junta Sicilyalılar Birliği'nin başkanı olmuştu ya, Scalise ile Anselmi de onun her işine ortaklar ya, artık Capone'un gereksiz ve fazla bir kişi olduğunu ileri sürercesine konuşuyorlardı şurada burada. Davranışları da sözlerine uymaya başlamıştı. Scalise'nin buralar artık benden sorulur dediğini birçok kişi işitmişti. Üçlünün Capone'un içki dağıtım ve haraç işlerine de el koyma heveslisi oldukları söyleniyordu her yerde. Önceleri Capone kulaklarına inanamadı. Ona ha, bunlar ha, şimdiye kadar hep koruduğu, Jaime Weiss'a teslim etmeyi reddettiği Olson Walsh cinayetleri duruşmalarından kellelerini kurtarsınlar diye türlü yardımlarda bulunduğu adamlar kendisine ihanet etsinler. Aklı almıyordu doğrusu. Suçlamalarının gerçek olduğunu ispat etmek için bir sınav teklif ettiriyor. Mayıs ayının başlarında Capone üçlüyü Hawthorne Inn'de yemeğe çağırdı. Yemek sırasında Rio ile güya kavga ettiler. Rio patronunun suratına bir tokat indirerek salonu terk etti. Sicilyalılar yemi yuttular. Hemen ertesi gün Rio'ya giderek ne kadar haklı olduğunu belirttiler. Ayrıca Capone'a bir ders vermenin zamanı geldiğini söylediler. Rio onlarla aynı fikirdeymiş gibi yaptı, efendisine etmediği küfür savurmadığı tehdit kalmadı. Bunun üzerine Scalise, Aiello'ların Capone'u öldürecek herhangi birine 50 bin dolar ödeme vaatlerinin hala geçerli olduğunu hatırlattı. Neden işbirliği yapılmasındı? Dört adam 3 gün 3 gece göl kıyısında bir eve kapanıp kusursuz bir plan hazırladılar. 4. gün Rio Capone'a giderek her şeyi anlattı. Sicilyalılar 7 Mayıs gecesi Hawthorne Inn'de onurlarına verilen bir şenliğin sonunda idam edildiler. Cesetleri kendi arabalarının arkasına tıkıldı. Şoför Hammond çevresinde bir yere bıraktı arabayı. Adli tabip cesetleri incelediğinde kırılmamış bir tek kemik, ezilip parçalanmamış bir tek et parçası bulamadı. Böylece ortada Valentine Gölü katliamı için yargılanacak kimsecikler kalmadı. Cleveland'daki toplantıdan 5 ay sonra Atlantic City'nin President Oteli'nde yapılan çok önemli gangsterler konferansına hem Capone hem de Torrio katıldı. Eski teknik bölünmelere, ulusal ayrılıklara bir son verilmiş, masanın başında yalnızca İtalyanlar da Sicilyalılar değil, Yahudiler, İrlandalılar, Slavlar da toplanmıştı. Toplam olarak 30'dan fazlaydılar. Chicago'dan Saltis ile Frank McCarlane, Capone'culardan Jake Guzik, Frank Nitti ve Frank Rio, Philadelphia'dan Boo Boo Max Hoff, Sam Lazar, Charles Schwartz, New York'tan Frank Costello, Lucky Luciano ve Arthur Fliegenheimer, öteki adıyla Dutch Schultz, Atlantic City'den politika patronu haraççı Enoch J. Nucky Johnson ve daha birçokları gelmişlerdi. Konferans 3 gün sürdü. 13-16 Mayıs 1929. Konuşulan en önemli konular silahsızlanma, barış ve ulusal çapta bir birleşmeydi. Onlara dedim ki diye açıkladı Capone daha sonra verdiği bir demeçte. Hepimizi zengin edecek kadar iş var ortalıkta ve artık birbirimizi öldürmekten vazgeçip normal insanlar gibi yürütelim işlerimizi. Gündüzleri çalışalım, akşamları eve döndüğümüzde günün yorgunluklarını unutalım. Yıllardır vuruşmaya alışmış adamlara barış temeline dayanan bir iş anlaşmasını kabul ettirmek kolay oldu dersem yalan olur. Ama sonunda hepimiz geçmişi unutup her şeye yeniden başlamaya karar verdik. Yazılı bir anlaşma hazırlandı, herkes de imzayı bastı. Bu anlaşmaya göre bütün çeteler cinayetten ve ateşli silah kullanmaktan vazgeçecekler, şiddet hareketlerinden uzak bir savunma paktında birleşerek ortak düşmanları polise ve polis gammazlarına karşı birbirlerini koruyacaklardı. Ülke etki alanlarına göre paylaşılacaktı. Küçük çeteler dağılacak, bunların üyeleri bölgesel yönetim altına gireceklerdi. Chicago'nun güney ve kuzey çetelerinin tümü Capone'un emrine giriyordu. Sicilyalılar Birliği baştan aşağı yeniden örgütlenecek, yeni bir ulusal başkan seçilecekti. Bütün anlaşmazlıkları çözümleyecek, gerektiği zaman ceza verme hakkına sahip olacak bir yürütme kurulu kuruluyordu. Kurulun başkanı Torrio olacaktı. Max Moore'un toplantıya katılmamıştı. Çetesinin geri kalan üyeleriyle birlikte Capone'u öldürmenin yollarını kollamaktaydı hala. Bu yetmiyormuş gibi Chicago'lu birçok Sicilyalı'nın Scalise ile Anselmi'nin öcünü almaya hazırlandıklarını da biliyordu Capone. Bu durumda bir yandan da gövde ve ruh sağlığı pek yerinde olmayan gangster, vaktiyle Kuzeyliler peşine düştüğü zaman Torrio'nun yapmış olduğu işi yaptı, kendini hapsettirdi. Capone'un bir yıl kadar önce Hialeah yarış alanında tanıştığı, o zamandan beri de ahbap oldu Philadelphia'lı bir sivil polis memuru vardı. Shuey James Malone'du adı. Konferans biter bitmez 16 Mayıs akşamı Philadelphia'lı bir dostuna telefon etti Capone. Malone için bir haber bıraktı. Daha sonra arabayla Rio ile birlikte Philadelphia'ya hareket etti. Saat 7'ye doğru vardılar şehre. Doğruca Market Square'daki bir sinemaya gittiler. 2 saat sonra sinemadan çıktıklarında Malone ile John Creedon adında bir başka sivil polis kapıda kendilerini beklemekteydiler. ''Siz Al Capone'sunuz değil mi?'' dedi Malone. ''Adım Al Brown'' diye karşılık verdi Capone. ''Ama keyfiniz istiyorsa Capone deyin. Sizin kim olduğunuzu sorabilir miyim?'' Sivil polisler kimliklerini çıkardılar. ''Oo, resmen aynasız bunlar'' dedi Capone. ''Anlaşıldı, anlaşıldı. Alın bakalım.'' Ve cebindeki 38 kalibrelik tabancayı uzattı. Böylece hüküm giymesi için gerekli nedeni de ortaya koymuş oluyordu. ''Gizli silah taşımak.'' Rio'yu dürttü, o da silahını çıkarıp verdi. Bir fedai efendisiyle birlikte hapse girmekten öte bir bağlılık örneği gösterebilir miydi? Gece yarısından biraz sonra sorgu yargıcının karşısına çıkarıldılar. Her ikisi için 35'er bin dolar kefalet istedi yargıç. Topu topu birkaç bin dolar vardı iki adamın ceplerinde. Tanıdığı iki Philadelphia'lı avukata Bernard L. Lamish ile Cornelius Haggerty Jr.'a haber yolladı Capone. Bunlar gelip müvekkillerinin bir emrivaki ile karşı karşıya bırakıldığı konusunda bağırıp çağırdılar. Yargıç kulak asmadı. Capone hayatından son derece memnundu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 387.